Mopushane Çeşmesi 22. ayrım sayfa 376. Ortodonsi protez. Uzun süre hamam işlettiği için ona Natır Kemal derlerdi. Çok inatçı olduğundan sonraları da Katır Kemal dediler. Nasıl yapar, nasıl becerir bir türlü anlaşılamadı. Ama her tanrının akşamı 250 gramlık şişesini koğuş kapıları kilitlendikten sonra cebinden çıkarır, çilingir sofrasını şipşak kuruverirdi. Mezesi zeytinle domatesli, içtiği de mavi ispirto. İdareden onun bu içki düşkünlüğünü gece alemlerini duymuşlardı. Ama nedense bir türlü yakalayamıyorlardı. Gene bir akşam kafayı adam akıllı çekmiş, koridorun sonunda duvara yaslanmış, başına topladığı 3-5 kişiyle muhabbete dalmıştı. ''Bana bak Ramiz, ben seni kardeşim gibi severim. Hem de hangi kardeşim gibi biliyor musun? Benim anam mesela söz temsili, benden sonra bir çocuk daha doğurmuş, bana kardeş olmuş. Seni de işte öyle severim. Şimdi anladın mı?'' ''Anladım ağabey.'' Ha ne diyordum? Kardeşim gibi severim değil mi? Yani kardeşim gibi sevmesem ne olacak sanki? Senden korkum mu var? Yok ağabey. Demek kardeşim gibi seviyormuşum, anladın mı? Anladım ağabey. Ben seni kardeşim gibi sevince artık kardeş sayılırız. Seninle ikimiz birbirimizin kardeş sayılınca artık hep kardeş gibi oluruz, anladın mı? Anladım ağabey. Peki ben senin kardeşin oluyorum, sen de benim kardeşim sayılırsan o zaman ne olacağız? Kardeş olacağız. Ulan akıllı adamsın be. Leblemeden leblebi anlıyorsun. Biraz anlayışlıyımdır ağabey. Peki madem bu kadar anlayışlısın cevap ver bakalım. Kardeş kardeşe ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. 1 lira borç verir ulan. Ben vazgeçtim ağabey. Neden vazgeçtin ulan? Kardeşlikten vazgeçtim. Neye? Sana 1 lira verip de sonra geri almak için 1 sene peşinde mi dolaşacağım? Hani ya kardeşimdin? Ana bir baba bir kardeşimdin? Para lafı oldu mu ben yoğum? Neden? Para kardeşten daha faydalı da ondan. Dün akşam cigarandan bana bir nefes çektirmedin. Bir nefes alıp da ben de cennetlik olaydım günaha mı girerdin? Çekil git ulan şuradan. Giderim. Bana bir daha merhaba deme. Cehenneme kadar git. Hazreti Nuh'un gemiden kovduğu boynuzlu. Natır Kemal yavaş yavaş cıvıtmaya başlamıştı. Arkadaşları onu götürüp yatağına yatırmak istediler. İlkin gitmem diye asıldı. Sonunda razı oldu. ''Bir şartım var.'' dedi. ''Önce 100 numaraya gideceğim. Siz kapıda bekleyin. Sonra gider kestiririz.'' Helanın kapısından girdikten sonra bir öğürtü başladı. İspirtonun sulandırılmamışı ağır geldiği için midesindekileri çıkarıyordu. Sonra da arkadaşlarının omuzlarına abana abana odasına gitti. Yatağın üstüne elbiseleriyle uzandı. Çok geçmeden sızıp kaldı. Natır Kemal ertesi gün öğleye doğru uyandı. Ama bu sabah kendinde bir tuhaflık, bir eksiklik duyuyordu. Kelimeleri doğru dürüst söyleyemiyor, söylediklerinden bir şey anlaşılmıyordu. Bir iki gevelemeden sonra ağzındaki takma dişlerin yok olduğunu anladı. Dolap niyetine kullandığı portakal sandığının üstüne, içine, yatağının altına baktı, damaklı dişler uçup gitmişti. Kemal İlkin arkadaşlarından birinin şaka olsun diye takımları sakladığını sandı. ''İtlik etmenin lüzumu yok, insanın uzvu ile şaka olmaz, çıkarın dişleri!'' diye ötekilere sataştı. Ama hepsinin yüzünde bir kuşku vardı. Kimin şaka yaptığı anlaşılmıyordu. 101'lik Hayri birdenbire ''Ulan Kemal'' dedi. ''Sakın dün akşam abdesthaneye.'' Kemal birdenbire kendine geldi. Bakışlarında anlatılmaz bir üzüntünün parıltıları yanıp söndü. Doğruydu. Dün akşam midesindekilerle beraber takma dişlerini de deliğe havale etmiş olması en akla uyan şeydi. O zaman başını iki elinin arasına alıp derin bir düşünceye daldı. Teyzesinin başka arsası olmadığı için satıp da yeniden diş yaptırma imkanı yoktu. Harç borç tam 280 lira harcamıştı. Oysa şimdi günlük cigara parasını nerede kıvıracağını düşünüyordu. Belaların en büyüğüne çatmıştı. Onun bu acıklı hali arkadaşlarına da dokunmuştu. Yalın kat Yahya dedi ki, ''Dur be anam babam, ucunda ölüm yok ya. Bu kadar üzülecek ne var sanki? Elbet bir çaresi bulunur.'' Kemal karşılık veremiyordu. Yahya devam etti. ''Bence bir defa aratsak ne zararı var? Belki bulunur.'' Kemal adam akıllı canı sıkıldığı halde gülmesini tutamadı. ''Ulan Zifoz'' dedi. ''Akşamdan beri helaya 40-50 kişi girip çıktı. Sen o deliğe kolunu sokabilir misin?'' ''Sokmasına sokamam ama bana kalırsa Sıska Hidayet bu işi yapar.'' ''Babasının hayrına mı yapar? Sanki bende metelik varmış gibi konuşuyorsun.'' Dur be yahu, onun da çaresi var. Hidayet para canlısıdır. Bu işi veresiye de yapar. Ay başında 2,5 kağıt vereceğiz dersek tövbeler olsun soyunup delikten içeri kendi girer. Git Hidayet'le bir posta konuş istersen. Yalınkat Yahya bunu bir vicdan işi saydığı için doğru Hidayet'e koştu. Biraz sonra da Hidayet takunyalarını ayaklarına takmış, kollarını sıvamış, abdesthanenin yolunu tutmuştu. Ama yerin kulağı var derler. Kemal'in manzarası 10 dakika içinde tüm mapushaneye yayılmıştı. Olayı duyan kahkahayı basıyor, Kemal'e başsağlığına koşuyordu. Arama taramalardan hiçbir sonuç alınamadı. Son çare olarak kanalizasyonun koğuşun dışındaki avludan 8-10 metre kadar kazılması düşünüldü. Eğer ana boruya karışmadan dişleri yakalamak kabil olursa dünyalar Kemal'in olacaktı. Ama bunun için de idareden izin almak gerekiyordu. Yalınkat Yahya bu işi de becerdi. Kemal'in kol saatinin deliğe düştüğünü mahana ederek izni kopardı. Sıska Hidayet başgardiyandan uydurduğu kazma kürekle işe başladığı vakit 30-40 kişi toplanmıştı. Kemal'in dişsiz ağzıyla koca karı gibi konuşması ötekileri kahkahadan kırıp geçirdiği için o hiç ağzını açmıyor, yalnız üzüntülü bakışlarla olup bitenleri kenardan izliyordu. Sıska Hidayet bir yandan kazıyor, bir yandan da kanalizasyon üretimini avuç avuç elden geçiriyordu. Mal sahibi Kemal peltek bir dille yanındakilere derdini anlatmaya çalışıyordu. 200 lira protez için vermiştim. Takma dişlere protez diyorlar. Bilmeyenler öğrensin. Dünyada sizin gibi eşek kalmamalı. Biraz bir şeyler öğrenmeli. 80 lira da ortodonsi için verdim. Ortodonsi demek ağız güzelliği demekmiş. Bunları bana dişçi öğretmişti. 101'lik Hayri yavaş yavaş Kemal'e sokuldu. Elinde kağıda sarılı bir şey vardı. Gülmemek için kendini zorlaya zorlaya anlattı. Bak Kemal'cim. Ortada efkarlanacak bir şey yok. Dişler bulunursa ne âlâ. Bulunmazsa onun da çaresi var. Kemal 101'liğin işin alayında olduğunu çakmıştı. Ama umut dünyası bu ya, yan gözle bakarak sordu. Neymiş çaresi? Öteki elinde tuttuğu paketi açmaya başladı. Bütün gözler o yana dikilmişti. Kağıdın içinden etleri yenmiş bir koyun başı çıktı. Hayri anlattı. Dün akşam bu kelleyi Balcı Baba aldırmış. Bereket dişlerini atmamış. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Biraz camcı macunu aldıralım, bu kellenin dişlerini de ayıklayalım. Macundan damak yapıp dişleri tutturalım. Hapisten çıkıncaya kadar pekala bunlarla idare edersin. Kemal 101'liğin yüzüne dik dik baktı. Ötekiler gülmekten katılıyorlardı. Yüreği dertli olduğu için adam akıllı fitili almıştı. Kelimeleri ağzında geveleyerek bana bak dedi. Ben insana bir laf söylerim, kitabını bile değiştirsen seviyesinden kurtulamazsın. 12 senelik cezamı 24 seneye çıkarmama çalışma. Sonra doğacak evladın bile sülaleni mevlüt okulamaz, anladın mı? Kemal müthiş köpürmüştü. Tam o sırada Pırpır Hamdi sokuldu gayet ciddi bir tavırla. Bana bak Kemal dedi. Şimdi belki Hidayet dişleri buluverir ama sen yıkamadan sakın ağzını alayım deme ha. 40 günde geberirsen vallahi imansız gidersin. Bu sefer Kemal büsbütün zıvanadan çıktı. Ulan keltoş dedi. Benim ağzım eczahane devanı gibi tertemizdir. Ama senin ağzının nüzullu oturağından farkı yok ki. Millet kahkahadan kırılıyordu. Hidayet birdenbire müjde ağabey müjde diye bağırarak doğruldu. Elinde Kemal'in rengi değişmiş dişlerini tutuyordu. Zavallının yüzü birdenbire gülümsedi. Etrafta bir alkıştır koptu. Hidayet dişleri sahibine verdikten sonra üstün bir eda ile ellerini duvara silmeye başladı. Kemal doğru musluğa koştu. Ötekiler de arkasından gidiyorlardı. Dişleri suya tutup ağzına yerleştirdikten sonra gevrek gevrek güldü. Ulan be dedi. Hiçbir şey insanın kendi dişi gibi olmuyor yahu. Artık hayatından son derece hoşnuttu. Ama Sıska Hidayet alnının teriyle kazandığı 2,5 lirayı hala alacak. 3. Dünya Savaşı'nın sonucu. Taşlı bulgur pilavına kaşık sallaya sallaya sade suya patates ezmesine ekmek doğraya doğraya Mustafa dayının içi dışı taş kesilmişti. Bir haftadır halinden çok sızlanıyordu. Bunun sonu bilmem ki ne olacak diye düşünüp tasalanıyordu. Koğuşun paralılarından bir ikisine yalvarıp tam 1 kilo kuru incir aldırmayı başarmıştı. İnciri akşamdan bardağın içine koyup ıslatıyor, sabahleyin de gözlerini açar açmaz bardak içindekileri hemen mideye indiriyordu. Hiçbir şey fayda etmedi. Ne yediyse bağırsaklarını yumuşatamadı. En sonunda mapuslardan Çilingir Abdullah ona kurtuluş yolunu gösterdi. Karşıki ranzada yatan Avram'ın başında bir kavanozla İngiliz tuzu duruyordu. Avram'dan istemesini söyledi. Bu iyi akıldı. Velakin Mustafa dayının Avram'la arası epeyce bozulmuştu. Hele geçen gün adam akıllı kapışmışlar, yüz yüze bakamayacak hale gelmişlerdi. Mustafa takkesinin üstünden başını kaşıyarak biraz düşündü. Barışırım anasını satayım dedi. Hayat memat işi bu. Şakaya gelir mi? Eğer yarına kadar bağırsaklarım düzelmezse Moskov dinamiti gibi patlayacağım be yahu. Dargınlığın zamanı mı? Yavaş yavaş Yahudi'ye sokulmaya başladı. Belki birdenbire tersler diye pek cesaret de edemiyordu. Avram yatağına sırtüstü uzanmış, ellerini başının altına almış, tavandaki çivileri sayarak oyalanıyordu. Mustafa dayı yaklaştı. Merhaba Avram efendi dedi. Ben sana hiçbir zaman düşman olamam. Ara sıra gevezelik ettiğime bakma. Yüreğim temiz olduktan sonra ne korkuyorsun? Ne söylesem dilimde, içerimde bir şey yok ki. Avram dargın bir eda ile Mustafa'yı süzdükten sonra hiç cigaram kalmadı dedi. Cigara istemeyeceğim. Benim derdim başka. Tıkandım kaldım. Senin anlayacağın biraz İngiliz tuzu lazım oldu. Sen de varmış galiba. Bana bu iyiliği yaparsan ben de dünyada altında kalmam. Sana ne yapacağımı ben biliyorum, bana bırak. Avram onun bir çıkarı olduğunu görünce fazla yüz vermedi. Eliyle başucunda duran şişeyi işaret ederek al işte oradan dedi. Mustafa uzanıp şişeyi aldı, havada silkeleyip içine baktıktan sonra ne kadar koyayım bir bardak suya diye sordu. Ne kadar istersen koy be yahu, kaç gündür çıkmıyorsun? 10 gündür çıkmıyorum. Biraz fazlaca koy öyleyse. Mustafa bedava ilaç bulduğu için son derece sevinmişti. Bir kez ele geçirdiği fırsattan sonuna kadar faydalanmak istiyordu. Şişenin yarısını bardağına boca etti, karıştırıp birdenbire dikti. Kavanozu yerine bıraktıktan sonra Avram'a temenna ederek geçip yatağına kuruldu. Aradan çok zaman geçmemişti, karnında homurtular başladı. O vakit uzaktan Avram'a seslendi. Hay Allah senden razı olsun, kuru incirle olacak şey miydi bu? Takunyaları ayağına geçirmesiyle hızlı hızlı helaya dalması bir oldu. Dönüşte yüzü gülüyordu. Vay anasını, havai fişekten beter ilaçmış be diye kendi kendine söylenerek yatağın yanına geldi. Ellerini her daim belinde taşıdığı pazen havlusuna kuruladı. Üst ranzadaki yatağına çıkmak için karyolanın demirine tutunup besmele çekerek sağ ayağını kaldırmıştı ki aniden vazgeçti. Acele adımlarla tekrar helaya doğru seyirtti. Mustafa ikinci dönüşünde biraz daha yorgun görünüyordu. Avram'a uzaktan alaturka bir temenna çakarak ''Niye şimdiye kadar haber vermedin?'' dedi. 10 gündür ne çektiğimi biliyorsun. Seninki de insanlık mı sanki? Bak şimdi nasıl rahat ettim, hafifledim.'' Yatağına çıktı. Yüzünü gözünü kuruladıktan sonra havlusunu karyolanın köşe demirine taktı. Bağdaş kurup tesbihini eline aldı. Çilingir Abdullah'a seslenerek ''Bir haftadır senin cigaranı içmedim.'' dedi. ''At bakalım bir 25'lik.'' O elini cebine götürüp paketi çıkardı. İyi ama bu böyle mi sürüp gidecek dedi. 5 sene daha biz mi sana cigara vereceğiz? At at, 5 cigara, 10 cigara senin gibilerin sırtını yere getirmez. Cigarayı havada yakaladıktan sonra kendi kendine domuzdan bir koparmak kârdır diye mırıldandı. Cigarayı iki avucunun arasında ovalayarak gevşetmeye çalışırken aniden vazgeçti. Karnında bu sefer daha şiddetli bir gürültü başlamıştı. Karyolanın ikinci katından aşağı atlayarak ayağına yanlış bir takunya geçirdi, telaşla koştu. Koğuştakiler manzarayı görmüşler, sonucu anlamışlardı. Avram kıs kıs gülüyordu. Düşmandan işte böyle intikam alınır. Filozof Jean da mendiliyle gözlüğünü parlatırken lafa karıştı. Herif aç gözlü, İngiliz tuzunu ilaç niyetine içmedi. Karnını doyurmak için yemek niyetine yedi. Böyle olacağı belliydi zaten. Mustafa bu sefer duvarlara, karyolaların demirlerine tutunarak ağır ağır geliyordu. Avram'ın yanına yaklaştı. Ne keskin cenab etmiş dedi. Ama bence iyi oldu. Artık en aşağı 6 ay sıkıntı çekmem. Ayağını ranzanın basamağına uzattı ama vücudunu yukarı çekemedi. İndiyerek tekrar yere bastı. Vay anasını diye söylendi. Bacaklarımda derman kalmadı be. Mustafa dayıyı seyredenler kahkahayı basıyorlardı. O böyle şeylere büsbütün içerlerdi. Gülün bakalım gavurun çocukları, gülün dedi. İnşallah sizin de başınıza gelir. Zorla yukarı çıktıktan sonra halsiz yatağına uzandı kaldı. Koğuşta herkes üçer beşer toplanmış muhabbete dalmıştı. Bir süre Mustafa da unutuldu. Ama Ramazan Bey hikayesinin en heyecanlı yerine geldiği vakit üst ranzada yine bir telaş oldu. Mustafa adeta kendini denize atar gibi yere bıraktı. Bu sefer takunyaları giymeye fırsat bulamamış, yün çoraplarıyla helaya dalmıştı. Biraz sonra içeriden boğuk bir ses duyuldu. ''Süleyman, Hidayet gelin be! İnsaniyet öldü mü be yahu?'' İkisi de gülerek helaya koştu. Dönüşte ihtiyarın koluna girmişlerdi. Ama Mustafa dayının hali bu sefer pek acınacak gibiydi. Yürüyecek hali yoktu. Gözlerini kapamıştı. Ah, of diye inliyor. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Arkadaşları onu yatağının yanına kadar getirdikleri vakit gözlerini hafifçe açtı. Bitkin çevresine bakındıktan sonra ''Beni nereye getirdiniz be çocuklar?'' dedi. ''Yatağına getirdik dayı.'' ''Yanlış getirdiniz be yahu, geri götürün, biraz çabuk Allah aşkına, dayanamıyorum.'' Biraz sonra tekrar geri döndü ama bu seferki dönüşünde sahiden acınacak hale düşmüştü. Yatağın önüne gelince durdu, elleriyle beraber başını demire dayadı. ''Jean nerede, Jean?'' diye söylendi. Filozof Jean bir koşu ihtiyarın yanına geldi. ''Buradayım dayıcığım.'' ''Jean sen misin yahu?'' ''Benim ben.'' İhtiyar uykuda sayıklar gibi konuşuyordu. ''Ben bugünlerde hiç gazete okuyamadım.'' dedi. ''Sen okuyor musun?'' ''Okuyorum Mustafa dayı. İngilizle Rus'un arası nasıl? Niçin sordun? Lafıma cevap ver, araları nasıl? Bozuk.'' ''Ha işte bunu öğrenmek istiyordum. Sen geçen de 3. Dünya Harbi çıkarsa hapı yuttuk diyordun değil mi? Hiç korkma, yüreğini selbest tut. Eninde sonunda o muharebeyi de İngiliz kazanacak. Nereden anladın?'' ''Bu akşam anladım Jean. Peki ama nasıl anladın dayıcığım?'' Mustafa başını kaldırdı, gözlerini açmaya çalışarak cevap verdi. Halimi görmüyor musun be yahu? İngiliz'in tuzu böyle olursa harbiye nazırı kim bilir nasıl olur, enayi misin sen? O gün cinayetten yatıyordu. Askerden tezkere alıp köyüne döndüğü gün karısı Güllü'yü Teberrük köyünün eski muhtarı Tevfik'le bir arada yakalamış, Bursa bıçağını çektiği gibi ikisini de toplam olarak 63 yerinden vurup öldürmüş, İlkin 30 yıl ağır hapse çarptırmışlar, sonradan cezasını 24 yıla indirmişler, duruşması seneler beri sürüp gidiyor, daha Yargıtay onaylamamış. Çok mert, çok doğru bir insandı. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı. Akşam oldu mu köşeciğine çekilir, biraz tesbihle oynar, yatsıyı kılar kılmaz hemen yatağına kıvrılırdı. Kendini herkese öyle sevdirmişti ki İsa Çelik derler, başka bir şey demezlerdi. Yıllar çok zor geçmişti. Ne geleni vardı ne gideni, ne de avucuna 5 kuruş koyanı. İstemeye istemeye öksüz bıraktığı oğulcuğu, Hamzacığı, geçen yaz ince hastalıktan ölmüş, ondan sonra da İsa'ya büsbütün durgunluk çökmüştü. Kış günlerinde akşamüstü daha kapılar kapanmadan tüm mopuslar koğuşlara çekildikleri vakit İsa Çelik bahçenin bir köşesine büzülür, gökyüzüne doğru uzun uzun bakardı. Öldürdüğü karısını hala seviyordu. Aradan bunca yıl geçtiği halde onu bir türlü unutamamıştı. Memlekete gidince kabrine taş dikiririm, Mevla da belki benim günahımı bağışlar diye söylenirdi. 34-35 yaşlarında olduğu halde iyice çökmüş, alnı kırışmış, gözleri çukura kaçmıştı. 12 yıldır yatıyordu, cezasının yarısını doldurmaya tam bir ayı vardı. Bir sabah erken erken başgardiyanlıktan çağırdılar. "Haydi hazırlan, mahkemen varmış, gideceksin," dediler. İsa Çelik birdenbire çok telaşlandı. 7 aydır Yargıtay'dan haber alamıyordu. Artık bu sefer tasdik gelir diye beklerken tekrar mahkemeye çağırmaları onu epeyce şaşırtmıştı. Akşama mahpushaneye dönüşünde daha çok tuhaflaştı. Cümle kapısından içeri girip ellerinin kelepçesini çözsünler diye jandarmaya bileklerini uzattı. Arkadaşları uzaktan seslendiler. "Hayırlı haber mi var İsa, ne ettiler seni?" "Hiç." "Neye çağırmışlar?" "Hiç." Her zamanki mahzunluğu içinde koğuşa döndü. Kimseye bir şey söylemek istemiyordu, dili varmıyordu. Gece olup da herkes yatağına girince çeltikçilerin Süleyman yanına sokuldu. "Bana da anlatmayacağın mı?" diye sordu. "Ne desem yalan dünya, nereye gideceğim? Ne oldu be kuzunun supası, neye saklıyorsun?" "Diyemem Süleyman, diyemem. Ben gidiyorum da siz kalıyorsunuz diye nasıl derim? Hiç mi bilmem mapusluğun efkarını, çilesini, yağmurunu, soğuğunu, açlığını, yokluğunu? Sizin beri yanda 10 yılınız, 15 yılınız durup dururken biz gidiyoruz diye bayram mı etmeli?" "Demek gidiyorsun ha?" "Gidiyorum ya, mahkeme bu sefer cezayı ikiye taksim etti. 12 yıl mapusluk verdi, daha 27 günüm var. Sonrasına Allah büyük." Çeltikçilerin Süleyman inanamıyordu. "Sahi mi diyorsun İsa, yolcusun demek?" "Yolcu olmasına yolcuyum ama nereye gideceğim, kime gideceğim? Ana mı kaldı bizde, baba mı? Karı mı kaldı, evlat mı?" "Allah'tan umudunu kesme, bir çift öküz bulursun elbet. Köylünün hepsi de gavur değil ya, seni de kayırırlar, rençberlik yaparsın. O Cenab-ı Mevla senin gibi nicelerin rızkını vermiş." Böylece geç vakitlere kadar konuştular. Ertesi gün İsa'nın yakında çıkacağını duymayan kalmamıştı. Onu o kadar seviyorlardı ki aralarından ayrılacağına üzülenler bile vardı. Artık İsa geceleri hiç uyuyamıyor, günden güne sararıyordu. Beklenmedik bir sevincin onu nasıl erittiğini hepsi görüyor, anlıyordu. Çıkmasına bir hafta kala İsa hazırlığa başladı. Çeltikçilerin Süleyman arkadaşlarından para toplamış, giderek İsa'ya bir et yemeği yedirmek istemişti. O gece onun yatağında toplandılar. Bulgur pilavı da yapmışlardı. Süleyman İsa'nın önüne soğanlı et sahanını koydu. "Hepsini sen yiyeceksin," dedi. İsa birkaç gün sonra aralarından ayrılacağı arkadaşlarının yüzlerine teker teker baktı. "Yok," dedi, "yemem, yiyemem." "Yahu hani 3 yıldır et yemedim demiştin?" "Yemedim ama ya siz? Ben gidiyorum, siz burada kalacaksınız. Eti ben mi yemeliyim?" Gözleri dolu dolu oldu. "Katiyen kabul edemem." Arkadaşları o kadar zorladılar ki kaşığının ucu ile biraz aldı ama lokmalar boğazına dizilip kaldı. Bütün yalvarmaları fayda etmedi. Fazlasını yiyemedi. Günler geçti, artık ertesi gün çıkacaktı. Derviş dayının geçen yıl kendisine hediye ettiği sandığındaki eşyalarını toplamaya başladı. Çoraplarını, eski kilot pantolonunu, çamaşırlarını koydu. En üstte de sırma işlemeli beze sardığı kelamı kadimi yerleştirdi. Günlerdir gözüne uyku girmemişti. Sabahları koğuşun bahçesinde tek başına bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Akşamları da yatağının içinde üst üste sigara içiyordu. Kurtuluş umudunun hükümlü için son derece yıpratıcı olan sarsıntısına artık kendini iyice bırakmıştı. Arkadaşları boyuna onu yanaklarından okşuyorlar. Yaşa be İsa, kurtuluyorsun nihayet bu cehennemden diyorlardı. Ama o hala çıkacağına inanamıyordu. Acaba son dakikada mahkeme çağırsa diye düşünüyordu. Gece Süleyman'la epeyce dertleştiler. İsa bir türlü uyuyamıyordu. Süleyman üsteledi. Bana bak dedi. Gayrı sarhoş gibi oldun. Kafanı biraz daya. Gözlerini biraz kapa. Hastalanacaksın. Ben seni sabah erkenden uyandırırım. Çayını pişiririm. Meraklanma haydi yat. Ama İsa gecenin saat ikisine kadar uyumadı. Cigaranın birini söndürmeden ötekini yaktı. 12 yıl dile kolay. Ne günlerdi onlar. Savcının ölüm cezası istediği günler. Hamza'nın toprağa düştüğü günler, anamın kara haberi geldiği günler diye düşünüyordu. Arkadaşları kendi aralarında 13 kayme toplayıp avucuna vermişlerdi. Memlekete onunla gidecekti, otobüse onunla binecekti. Yolda onunla karnını doyuracaktı. Biraz sonra daldı, her şeyi unuttu, bitkin halde kendini uykuya bıraktı. Güneş doğduğu zaman Süleyman uyanmıştı. Ramazan Bey'in gaz ocağında çaydanlığı kaynatmış, çayı demletmişti. Öteki mahpuslar hala uyuyorlardı. İsa da kendinden geçmiş, Süleyman onun şişe kesiği bardağını doldurdu. Elini alıp İsa'nın yatağına kadar geldi. Eliyle onun alnını hafifçe okşayarak, İsa, İsa diye seslendi. O derin bir uykuya dalmıştı. İsa dedi, kalk, artık kötü düşler tükendi, haydi kalk. İsa birdenbire yattığı yerden sıçradı. Ah ne olur yapmayın, yapmayın Allah aşkına diye yalvardı. Süleyman da şaşırmıştı. Ne oluyor be İsa dedi, kim ne yaptı sana, ne korkuyorsun? İsa gözlerini ovuşturarak etrafına bakındı. Hepsi uykudaydı. Kendini toplamaya çalıştı. Süleyman tekrar merakla, ''Ne oldun be yahu?'' dedi. ''Hiç. Çıkıyorsun işte, bu sabah yolcusun.'' İsa tekrar yatağın içine kıvrıldı. Başını kollarının arasına alarak hıçkırmaya başladı. Süleyman daha çok meraklanmıştı. ''Ne oldun İsa? Söylesene be kardeşciğim.'' Öteki kendini zorlayarak konuşmaya çalıştı. Sandım ki çıkamayacağım. Cezamı çoğalttılar gibi geldi. Uyanınca koğuşu gördüm, sizi gördüm. 24 yılı burada bitireceğim sandım. Süleyman onun saçlarını okşuyordu. Haydi kalk, çayını iç dedi. Biraz sonra kapılar açılır. Selamete giderken kursağında sıcak bir şey bulunsun, faydadır. İsa alelacele giyinmeye başladı. Öteki arkadaşları da yavaş yavaş uyanıyorlardı. Kalkanlar etrafını çevirmişti. İsa çayını çabuk çabuk içti, konuşamıyordu. Dudakları titriyordu. Perişan Salim ona sokuldu. ''Bizi unutmayacaksın değil mi?'' dedi. ''Memleketten mektup yazacak mısın?'' İsa gülmeye çalıştı. ''Sizi unutmak mı? Çile arkadaşlarımı, kardeşlerimi unutmak mı? Tövbeler olsun.'' Hükümlülerin biri sandığı omuzladı, öteki tesliği eline aldı. İsa hepsiyle ayrı ayrı kucaklaşıyordu. ''Sizi unutmak mı kardeşlerim, tövbeler olsun.'' ''İsa güle güle git, hakkını helal et. Helal olsun kardeşlerim, sizi unutmayacağım, iyi kardeşlerim.'' ''İsa memlekette ekinler nasıl, onu da yaz.'' ''Yazarım kardeşlerim, hoşça kalın, insan kardeşlerim.'' ''İsa, Kezban'ın köyüne gidersen Hacı Lütfi Güller'e de selam söyle.'' ''Söylerim, söylerim. Cenab-ı Hak sizinle beraber olsun kardeşlerim.'' Yürüdü. Ötekiler kapıya kadar arkasından geldiler. İsa bir daha geriye dönüp baktı. ''Haydi Allah'a ısmarladık.'' dedi. ''Hakkınızı helal edin.'' ''Helal olsun, helal olsun.'' diye bağırdılar. Cümle kapısına geldiği zaman gardiyan Yaşar, ''Haydi uğurlar olsun İsa.'' dedi. ''Her ne kadar seni biraz incittikse de kusura bakma. Ne yaparsın, vazife.'' ''Allah sizden razı olsun, Allah sizi.'' Ötesini söyleyemedi. Boğazına bir düğüm takılmıştı. Gardiyan Yaşar kapıyı açtı. Jandarmaya kenara çekil dedi. İsa yürüdü. Kapının önünde durdu. Elindeki eşyalarını yere bıraktıktan sonra eğilip taşları öptü. Jandarma da mahzun mahzun onu seyrediyordu. Yolun açık olsun kardeşim dedi. İsa karşılık vermedi. Sandığını kucakladı. Öteki eline ağzı kırık testisini almıştı. Sendeleyerek yürüdü. Kendi kendine sizi unutmayacağım kardeşlerim, sevgili kardeşlerim diyordu. Sallana sallana ağır ağır uzaklaştı. Öteki insanların arasına daldı. Ama o dakikaya kadar arkadaşlarının kendisine yol parası yapsın diye verdikleri 13 liranın geceleyin çalındığını fark etmedi. 22. ayrımın sonu, sayfa 394.